Luka 7, 36. ayetten başlıyoruz. 50. ayete kadar olan kesim. Buyur kardeşim.
Ferisilerden biri İsa'yı yemeğe çağırdı.
Evet.
Ferisinin evine gidip sofraya oturdu. O sırada kentte günahkar olarak tanınan bir kadın İsa'nın Ferisinin evinde yemek yediğini öğrenince kaymak taşından bir kap içinde güzel kokulu yağ getirdi.
Evet.
İsa'nın arkasından ayaklarının dibine durup ağlayarak gözyaşlarını onun ayaklarını ıslatmaya başladı.
Evet.
Saçlarıyla ayaklarını sildi, öptü ve yağ üzerine sürdü. İsa'yı evine çağırmış olan Ferisi bunu görünce kendi kendine, bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunan bu kadının kim ve ne türlü bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı dedi. Bunun üzerine İsa Ferisi'ye Simon dedi, sana bir şey söyleyeceğim var. O da buyur öğretmenim dedi. Tefeciye borcu olan iki kişi vardı. Biri 500, öbürü de 50 dinar borçluydu. Borçluların ödeyecek güçte olmadıklarından tefeci her ikisinden de borcunun bağışladı. Bunlara göre hangisi onu çok sever?
Evet.
Simon sanırım kendisinden daha çok bağışlayan diye yanıtladı. İsa ona doğru söyledin dedi. Sonra kadına bakarak Simon'a şunları söyledi. Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim. Ayaklarım için bana su vermedin. Bu kadın ise ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslatıp saçlarıyla sildi. Sen beni öpmedin ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. Sen başıma zeytinyağı sürmedin ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle sana şunu söyleyeyim. Kendisine çok olan günahı bağışlanmıştır. Çok sevgi göstermesinin nedeni de budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever. Sonra kadına günahlarım bağışlandı dedi. İsa ile birlikte sofraya oturanların kendi aralarında kim bu adam? Günahları bile bağışlıyor şeklinde
evet.
Konuşmaya başladılar. İsa ise kadına imanın seni kurtardı. Esenlik içinde git dedi.
Amin. Amin. İmanın seni kurtardı. Önüme kırıp döktüğün parfüm değil. Akıttığın gözyaşları değil. İmanın seni kurtardı. İmanın sonucu ne? Esenlik değil mi? Harika bir şey. İmanın seni kurtardı, esenlikle git. Şimdi görüyoruz ki anladığımız kadarıyla Rabbimiz Ferisi, din adamı Simon'un evine davet ediliyor. Simon'un evine gidiyor. Şimdi bizim bu din adamı ne amaçla, hangi nedenden dolayı İsa'yı yemeğe aldığını bilmiyoruz. Ama bir şeyden emin olabiliriz, öyle düşünüyorum. İsa'ya olan saygıdan, sevgiden dolayı değildi. Kesinlikle. Sevgili kardeşler, bunu çok net bir şekilde söylememiz mümkün. Büyük bir olasılıkla, anladığım kadarıyla, merakını yenmek için yemeğe aldığını düşünüyorum değerli kardeşler. Onun için neden bunu söylüyorum? Çünkü halk bir beklenti içerisindeydi. Bir peygamberin geleceğini bekliyorlardı. Ve insanların İsa'yı gördüklerinde ona büyük bir şekilde yücelik getirdiklerini biliyordu. Ve bunu anlamak amacıyla, ki bunu çok iyi bir şekilde görebiliyoruz. 16. ayete baktığımız zaman, aynı bölümün 16. ayetine bakın. Orada bunu görmek mümkün. 16. ayete bakın ne diyor? Aynı bölümün 16. ayeti. herkesi büyük bir korku almıştı. Doğru mu? Sonra ne diyor Hatice?
Herkesi bir korku almıştı. Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı ve Tanrı halkının yardımına geldi diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar.
Görebiliyor musunuz? Yani belki beklediğimiz kişi buydu diyerekten büyük bir heyecanla bu yüzden Ferisi, din adamı Simon evine yemeğe almış olabilir. Onu biraz daha yakından tanımak amacıyla. Ama belki bir başka olasılığı da tahmin etmek mümkün değerli kardeşler. Luka 6. bölüme bakalım. Bunu da o şekilde söyleyebiliriz. Luka 6. bölüme bakalım. Luka 6. bölümün 7. ayetinde bakın ne diyor. Luka 6 ayet 7'de. Ne diyor Ali?
İsrail'i suçlamak için fırsat kollayan din bilginleriyle Ferisiler Şabat günü hastaları iyileştirecek mi diye onun gözlüyorlardı.
Bakın İsa'yı takip ediyorlar, neler yaptığını gözlüyorlardı değerli kardeşler. Şimdi buna baktığımız zaman neden gözlüyorlardı? Çünkü İsa'nın açığını yakalamaya çalışıyorlardı. Açığını yakalayıp onu kafa üstü getirme amacı taşıyordu değerli kardeşler. Ferisi Simon'un amacı bu da olabilir diye düşünüyorum. Ama bu olayda aslında asıl güzel olan bir başka gerçek var. Aslında ben bunu daha çok öne çıkartmak istiyorum. Hangi amaçla yemeğe davet etti? O kadar çok fazla önemli olmayabilir. Ama bir şey çok önemliydi. Bakın kutsal kitabın tamamına Rabbimizin İsa Mesih'in din bilginlerini, ferisileri tutum ve davranışlarından dolayı ne yapıyor? Paylıyor değil mi? Onları yeriyor. Onlara gereken cevabı vererek onları harika bir şekilde paylıyor. Bakın bu kişileri paylıyor olmasına karşın ne yapıyor? İsa ayrım yapmıyor. Simon davet ettiğinde ya bu bir ferisi, bu din adamı. Bunlar zaten 200 insanlar. Bunun evine gitmektense başka bir yere gidelim daha iyi demiyor. Ferisi Simon'un evine büyük bir sevinçle oraya gidiyor. Şimdi hatırlayın değerli kardeşler, aslında sevilmeyen kişilerden biri de vergi görevlileriydi. Örneğin biliyorsunuz kutsal kitaba baktığımız zaman İsa vergi görevlisi olan Levi'nin verdiği şölene de katılıyor. Şimdi ben bakıyorum yani Ferisi din adamının evine gidiyor, vergi memurunun evine gidiyor. Neden? Şimdi şöyle düşünün, vergi memurları halk tarafından sevilmiyordu çok fazla. Neden? Çünkü bu kişiler gereğinden fazla alıyorlardı vergiyi. Onlarla ne yiyorlardı ne de içiyorlardı. Onun için din adamları, din bilginleri, bu Ferisi dediğimiz kişiler ister istemez İsa'yı ne yapıyorlar? Bir şekilde kınıyorlar tutumundan dolayı. Eleştiriyorlar değerli kardeşler. Ama buna rağmen Rabbimiz ne yapıyor? Daveti kabul ediyor ve gidiyor. Neden? Çünkü bu kişiler de gerçekleri görmeleri gerekiyordu. Yani Rabbimizin amacı bu insanların da, ama vergi görevlileri olsun ama din bilginleri olsun, hiç fark etmez. Bu insanlar da Rabbimizin anlattığı ruhsal gerçekleri anlasınlar, kavrasınlar, özümlesinler ve onlar da tövbe edip kurtulsunlar diye onları Rabbimiz dışarıda tutmadı. Bu harika bir şey. Onun için diyorum Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki bütün insanları kucaklayan bir sevgi değerli kardeşler. Şimdi o gün, o dönemde diyelim, günümüzde olduğu gibi yemek böyle yani kariyerli olan, üst kademede olan kişilere böyle yemek verilirdi. Ama o dönemde yemek açıkta veriliyordu. Ama günümüzde öyle değil, değil mi? Genelde üst kademede kariyer olan kişilere yemek verildiği zaman bir zengin kişi, itibarı olan bir kişi yine üst kademede birini çağırdığı zaman nerede veriyor yemeği? Kapalı kapılar arkasında, değil mi? Basılı bile sokmuyorlar içeriye. Doğru mu? Ama ilginç olan bu olayda tam ters bir durum söz konusu. Yani o dönemde açıkta veriliyordu. Neden açıkta veriliyordu? Biraz böyle araştırdığım zaman harika bir gerçek ortaya çıkıyor. Aslında halk arasında maddi yönden zayıf, yoksul olan kişiler de yemeğe katılsınlar. Hem yemekten faydalansınlar, hem de o gelen önemli kişinin konuşmalarını dinlesinler, bir şeyler öğrensinler ve anlamadıkları konularda eğer varsa yürekte bir takım sorular, onları da gidip sorabilsinler diye böyle bir imkanı tanıyorlardı. Böyle bir imkanı sağlıyorlardı değerli kardeşler. Ve bunu nereden anlıyoruz? Eğer böyle olmamış olsaydı kadın birdenbire İsa'nın arkasında belirmesi mümkün müydü? Eğer açık da verilmemiş olsaydı herhalde kadını oraya girmesi imkansız, mümkün olmazdı değerli kardeşler. Onun için başka bir gerçek daha vardı. Kadınlar yemeğe davet edilmiyordu değerli kardeşler. Bakın çok ilginç. Hatta dışarıda kadınlarla ne konuşuyorlardı ne de onlarla yemek yiyorlardı. Bakın çok ilginç bir durumla aslında burada yüz yüzeyiz değerli kardeşler. Onun için bu din adamlarının bu tutumu eğer göz önünde tutacak olursak böyle bir kadının, bir de hayat kadını düşünün. Yani nereden anlıyoruz? Tabii ki onun günahları burada sıralanmıyor. Ama ne diyor? Tüm kent tarafından tanınıyordu. Büyük bir olasılıkla hayat kadınıydı bu. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir hayat kadını olan bir kişinin, öyle düşünün. Hoca olarak ifade ettiğimiz birinin evine giriyor. Olacak iş mi bu ya? Din adamı. Ha? Onun için şeye bakıyoruz, Simon'a bakıyoruz, tedirgin, çok rahat değil. Neden? Böyle bir kadın evine giriyor. Şimdi bunlar, insanlar ne düşünecekler? Anlatabiliyor muyum? Bunun kaygısı, telaşı içerisinde sevgili kardeşler. Ama dediğim gibi kadının burada günahları sıralanmıyor ama büyük bir olasılıkla hayat kadını olduğu kesin. Yani günahlı biriydi ama hayat kadını olduğu için değil. Bakın bu da çok önemli. Hani geçen haftada vurguladım ya, Adem'le Havva'dan kalıtımsal olarak bize geçen günah mayasından dolayı o kadın da günahlıydı. Yani benim gibi, sizler gibi, her bir can gibi o da günahlıydı. Ama içinde bulunduğu koşuldan dolayı değil. Hayat kadını onun için günahlı. Hayır. Doğası itibariyle günahlı olduğu için günahlıydı. Yani her zaman söylüyoruz ya burada, günah işliyoruz onun için günahlı değiliz. Ama doğamız bozuk olduğu için günah işliyoruz. Değil mi? Bunu yeni geldiğinde her zaman size söylemeye, anlatmaya çalışıyorum. Şimdi kadın bu içinde bulunduğu, kim memnun kalır ki? Kadın içinde bulunduğu böyle bir durumdan çok fazla hoşnut olmadığını görüyoruz. Çok fazla memnun olmadığını görüyoruz. Kaygıları vardı, huzursuzdu ve ama fark ediyorum ki bu kadın İsa hakkında çok duymuştu mutlaka. Ve İsa hakkında bir takım bilgi sahibiydi diye düşünüyorum. Mutlaka öyle düşünüyorum. Çünkü kadının içten, bakın, yüreğinden gelen gözyaşlarıyla Rabbin önüne geliyor, eğiliyor, değil mi? Gözyaşlarını döküyor, saçlarıyla kuruluyor ve kendisi için çok çok değerli olan parfümünü ne yapıyor? Orada kırıyor, ayaklarının önünde döküyor. Doğru mu? Şimdi şöyle düşünün. En değerli olan parfümü. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? İsa'dan başka, İsa'nın önüne geçebilecek başka değerli hiçbir şey yok. İsa'dan daha değerli bir şey yok. Kadın kendine ait olan en değerli parfümünü ne yapıyor? Kırıyor değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Ve Rabbimiz İsa Mesih Ferisi Simon'dan böyle bir yaklaşım mı bekledi? Yani o da gelsin, ayaklarımı öpsün, beni kucaklasın falan. Hayır, böyle bir beklenti içerisinde değildi. Ama o Simon dediğimiz Ferisi'nin yapması gereken bir şey vardı. kültürümüzü hatırlayın. Birisi misafirliğe geldiğinde Orta Doğu kültüründe bu var. Bizim kültürümüzde de var. Şimdi Orta Doğu kültüründen gelmiş olduğumuz için o dönemde de biri misafir geldiğinde ya ev sahibi tarafından ya da evin hizmetçisi tarafından kapının girişinde leğende ayaklar yıkanıyordu. Neden? Çünkü tozlu topraklı sandallar içerisinde ayaklar kirli. Hatırlayın, Türkiye'de ben de çocukken hatırlıyorum. Dışarıda böyle koşardık, oynardık ha Ali. Ondan sonra eve girdiğimizde bahçemizde küçük bir bahçemiz vardı. Evde bir de çeşmesi vardı onun. Ayaklarımızı yıkamadan, elimizi, yüzümüzü, ayağımızı yıkamadan babam, annem eve bizi almazdı. Yani bu kişi aslında İsa geldiğinde ayaklarına su vermesi lazımdı. Belki din adamı olduğu için mutlaka hizmetçisi de vardı. Ya da hizmetçisi bunu yapmalıydı. Ve sadece bununla da değil. Bakın değerli kardeşler, biz ne yapıyoruz? Bakın benzetme yapıyorum çünkü benzediği için. Birisi geldiği zaman ne yapıyoruz? Oo hoş geldin diyoruz. Yanaklardan öpüyoruz değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki burada aynı, evet. Kutsal kitaba baktığımız zaman örneğin bakın değişiklik olsun diye bir ayet size söylemek istiyorum. 29. bölümde, yaratılış 29. bölümde 13. ayette biliyorsunuz orada Lavan yeğeni Yakup'un geldiğini duyunca ne yaptı? Onu karşıladı ve öptüğünü okuyoruz. Yani sevginin bir göstergesi, bir ifadesi olaraktan aslında Ferisi din adamı olan Simon da aynısını yapması gerekiyordu. Yanaklarından öpmesi gerekiyordu. Mezmur 23'e baktığımız zaman başına yağ sürmesi lazımdı. Yani yağ neyin simgesiydi zeytinyağı? Bakın çok ilginç. Zeytinyağı tazeliğin simgesiydi. Ferahlamanın simgesiydi. Şimdi biz benzer bir şey yapmıyor muyuz? Evet geliyor değil mi? Hoş geldin diyoruz. Ayağına terlik veriyoruz. Buyur ediyoruz. Değil mi? Öptükten sonra ne yapıyoruz sonra? Kolonya döküyoruz eline. Değil mi? Kolonya neyin simgesi? Tazelenmenin. Yani hoş geldin'nin simgesi. Tazelenmenin simgesi kolonya döküyoruz. Şimdi bakıyoruz. Bu Simon, bu Ferisi din adamı çok şey bildiğini söyleyen bu kişi bırakın ayak mayak yıkamayı, bırakın öpmeyi, yağ bile vermedi. En basit olan şeyi bile vermedi değerli kardeşler. Şimdi düşünebilirsiniz ya Recep abi çok detaylara giriyorsun. Bakın neden detaylara giriyorum bu kadar? Bir şeyi anlamanızı istiyorum. Çünkü bu din adamları dinsel geleneksel şeylere çok bağlı insanlardı. Bakın bunlar kılık kırk yararcasına, öyle diyoruz Türkçe'de. Kılık kırk yararcasına ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Kutsal kitapta okuyoruz. Bunlar biliyorsunuz sinekler ve böcekler murdar. Eski antlaşmada okuduğumuz zaman sineklerin, böceklerin murdar olduğunu biliyoruz. Bunlar su içmeden önce bütün kaplar, kacaklar yıkanıyordu. Yani kaplarda sinek yapışmasın. Ve hatta Rabbimiz bir keresinde onları çok güzel payladı. Lütfen açın. Kutsal Kitap 23. bölümü, Matta 23. bölümü orada okuyalım. Orada ne kadar güzel ifade ediyor. 23. bölüm Matta 23 ayet 24 ve 25. Bakabilir miyiz? 24 ve 25. Bulan kardeş okusun lütfen.
24
ve
25 mi?
Evet. Ey kör kılavuzlar diyor. Paylıyor onları. Evet.
Küçük sineği süzer, ayırır ama deveyi yutarsınız. Vay halinize hey din bilginleri ve ferisler, iki yüzler. Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz. Oysa bunların için açgözlülük ve taşkınlıkla doldurur.
Birazcık anlaşıldı mı değerli kardeşler? Görebiliyor musunuz? Yani bu insanlar önemsiz ayrıntılara, hani kılık kırk yararcasına önemsiz ayrıntılara kafa yoruyorlardı. Aman bir sinek olmasın bardakta. Ama ne diyor? Deveyi yutuyorsunuz. Yani gaddarlık konusunda, dedikodu konusunda, yalan konusunda, o bu şu konusunda Her şey okey. Ama sineğe gelince aman bardakta sinek olmasın. Yani iğrenç davranışlar konusunda ruhsal açıdan kör olmuş oldukları için farklı bir tutum içerisine giriyordu bu insanlar. Niye? Çok açık ve net. Özde değil, sözde Tanrı'ya bağlı oldukları için. Değerli kardeşler. Onun için ben size yalvarıyorum. Gelin sözde değil, özde Rab'be bağlı olan insanlar olalım. Bu insanlar Tanrı'ya bağlı olduklarını gösteriyorlardı değil mi? Bir takım eylemlerle. Ama özde Tanrı'ya bağlı bir hayat yoktu. Değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz bakın ne kadar güzel paylıyor onları. Yine açalım. Net bir şekilde. Diyor ki aynı bölümde diyor ki dıştan güzel görünen ama içi pislikle dolu badanalı mezarlara benziyorsunuz diyor. Bakın değerli kardeşler şöyle düşünün. Hani diyor ya Ferisler dıştan boyalı mezar duvarlar. Şimdi baktığınız zaman mezarlara çok çekici değil mi? Burada çok daha güzel mermer var, çiçeklerle dolu. İnsanı böyle çekiyor. Ama 2-2,5 metre aşağısı leş gibi kokuyor. Dıştan hamdolsun haleluya rafiidir. Ha her şey çok güzel. Ama içi gitmiş. Bu insanlar onun için diyorum gerçekten özde değil sözde Tanrı'ya bağlı bir hayat yaşamaya çalışan insanlardı değerli kardeşler. Onun için Ferisi Simon kariyerinden etiketinden dolayı Rabbin önünde eğilmek ihtiyacı duymuyor. Eğilmiyor. Eğilmek istemiyor. Bakın evine gelmesini istedi mi? Evet istedi. İsa'nın evine gelmesini istedi. Ama evine gelmiş olmasına rağmen gerekli olan sevgi ve saygıyı gösterdi mi? Hayır. Gerekli olan saygı ve sevgiyi göstermedi. Demek ki bu davranış gerçekten evindeki hizmetçi kadar Rabbimizin değerli olmadığını gösteriyor. Aslında sözde bunu söylemese bile eylemde bu çok açık ve netti değerli kardeşler. Onun için İmanların yaşamlarına baktığımız zaman da, bakın bunu üzülerek söylüyorum. Ama bazı imanların hayatına baktığımızda, gerçekten buradaki Simon gibi davrandığını görebiliyoruz. Gerçekten görebiliyoruz sevgili kardeşler. Pazar günleri bir araya geliyoruz, ya da geliyorlar, değil mi? Ve dua ediyorlar, Rabbin bereketlemesini istiyorlar. Rabbin yaşamlarının her alanında olmasını, desteklemesini, İstiyorlar ama ne hikmetse Rabbin hayatına dokunmasını, onlara öncülük etmesini, onlara yön vermesini istemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani özde evet olsun ama Rab diyor ki ben senin hayatına yön vermek istiyorum deyince bizler genelde izin vermiyoruz. İmanlar olaraktan değerli kardeşler. Onun için bunu sözde söylemesek de davranışlarımızla bunu net bir şekilde açıklıyoruz, gösteriyoruz değerli kardeşler. Ama bir de günümüzün bir modası var, onu da söylemek istiyorum. Günümüzün bir modası var, çok güzel bir modası var. Yani güzel diyorum, çok son zamanlarda 3-5 yıldır çok yaygın bir moda var. Bizler genelde Rabbin sözüne uymamız gerekiyor değil mi? Bizler Rabbin sözüne itaat etmemiz gerekirken, oradaki gerçekleri hayatımıza koymamız gerekirken aslında sözü kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Emin olun değerli kardeşler. İşimize geleni evet, işimize gelmeyen ruhsal gerçekleri dışarıda bırakıyoruz. Ben ruhsal konularda imanlı bazı kardeşlerle teolojik konularda böyle sohbet ettiğimde ya da tartışma yaptığım zaman İnanamazsınız. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bunu net bir şekilde gördüğümü söyleyebilirim kardeşler. Kendilerini söze bırakmaları gerekirken sözü kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Onun için Simon çok net bir şekilde evde bulunan kişilerden çok daha üstün olduğunu, İsa'nın çok daha üstün bir kişi olduğunun farkında değil ya da görmezlikten geliyor ya da öyle düşünelim. Yani işine geldiği için. Ama görüyoruz ki kadın Simon'dan çok daha fazlasını yapıyor değerli kardeşler. Bu müthiş bir şey. Çok daha fazlasını yapıyor. Neden? Bana göre kadın İsa'yla ilgili birçok şeyi kavradığını düşünüyorum. Anladığını düşünüyorum değerli kardeşler. Ve her şeyi arkaya atmasını biliyor, her şeyi göze almasını biliyor ve cesaretle içeriye giriyor, yere kapanıyor. Bakın, gözyaşı döküyor. Şimdi gözyaşı döktüğü zaman en kolayı nedir değerli kardeşler? Düşünün, üzerindeki elbiseyle ya da örtüyle neyse gözyaşlarını silmekti değil mi? Ama örtüyle silmiyor. Neyle siliyor? Saçlarıyla bakın. 1. Korintos'a 11. bölüme baktığımız zaman kadının uzun saçının onun yücelik örtüsü olduğu söyleniyor değil mi? Yani Tanrı'nın kadına verdiği o örtü, o yücelik örtüsü, o saçı İsa'nın ayaklarını kurulamak için kullanıyor. Elbisesini değil. Bu kırılmak mı değil mi? Bu tövbe mi değil mi değerli kardeşler? Lütfen sormak istedim size. Ve hayatını bu parfümle kazanıyordu. Bu kokuyla, pahalı parfümle, kaymak taşı diyor. Çok pahalı. Onu geliyor ayaklarının dibinde kırıyor. Tekrar söylüyorum, önemli olduğu için. Bu çok net ve açık bir şekilde şunu, şu gerçeği önümüze koyuyor. İsa'dan daha değerli bir şey olamaz. Bu çok çok önemli, çok çok gerekli değerli kardeşler. Onun için ben kendimi de içine kataraktan size bu soruyu sorma ihtiyacı duyuyorum. Hayatımızda İsa'dan daha da çok değerli bir şey var mı? Hemen yanıt vermeyin ama içinizden düşünün lütfen. Ama ben olabileceğini düşünüyorum. Hepimizin farklı farklı. Ama o en değerli olan şeyi, ikinci soru bu. Bu kadın gibi Rabbin önüne getirmeye, kırmaya, bırakmaya hazır mıyız? Kadın gibi bunu yapmaya hazır mıyız değerli kardeşler? İşte sorulması gereken bu değerli kardeşim. Öyle ki gerçek anlamda bu kadın gibi tam bir özgürlüğe kavuşabilelim. O sevinci tam olarak Mesih'te yaşayabilelim değerli kardeşler. Kadının bu içten yaklaşımı çok net ve çok açıktı ama İsa'nın tutumu da aynı şekilde çok net ve açıktı. Ama bakıyoruz ki oradaki kişiler olaya çok farklı bir yapıyla yaklaşıyorlar. Şimdi biliyorsunuz ben ve sen bizler bir olaya yaklaştığımız zaman farklı bir şey. Ama o olaya, bizim yaklaştığımız olaya Rab yaklaştığı zaman çok daha farklı bir şey değil mi? Rab olaya yaklaştığı zaman yaptığı yorum, onun gözlemi bizden çok çok daha farklı değerli kardeşler. Onun için Rabbimizin söyledikleri söylemleri onun için kabul görmüyor. Bakın eğer kutsal söz, şimdi yanlış anlamayın, bizlerin sözü olsaydı, benim sözüm olsaydı herkes kabul ederdi. Neden? Çünkü içinde yaşadığımız bu yeryüzünde ne var? Seveni seveceksin. Sevmeyeni döveceksin. Ha? Öpeni öpeceksin. Öpmeyene bir kafa geçireceksin. Doğru mu? İlke bu mu? İlke bu. Ama diyor ki Rab düşmanını da seveceksin. Fark bu. Kabul görmemesinin nedeni bu. Anlamakta zorluk çekilen nokta bu sevgili kardeşler. Bunun altını önemli çizmek istedim değerli kardeşler. Onun için oradaki kişiler bir şekilde İsa'nın bir peygamber olduğunu biliyorlardı. Aynı bölümün 16. ayetinde okuduğumuz gibi. Herkesi büyük bir korku almıştı. Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı ve Tanrı halkının yardımına geldi diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar. Şimdi Simon ne yapıyor? aslında bu gerçek karşısında kırılması gerekiyorken, bakın ne yapıyor? Başlıyor içinden mırıldanmaya. Ama mırıldanıyor. Sesli konuşmuyor. Böyle içinden konuşuyor, öyle söyleyelim. Mırıldanmaya başlıyor. 39. ayete bakabilir misiniz? Ne diyor 39. ayette? Eğer bu adam bir peygamber olsaydı, kendisine dokunan bu kadının kim olduğunu anlardı. Şimdi bir ancak bir ferisinin söyleyebileceği söz. Yani Simon'dan ben daha başka bir ifade beklemezdim zaten değerli kardeşler. Bakın kendini diğer insanlardan üstün görüyor değerli kardeşler. Tam bir ferisi. Çünkü ferisinin özelliği buydu. Kendilerini üstün, diğer insanları da kendilerinden çok çok aşağılarda gören insanlardı bu kişiler. Şöyle düşünelim. İsa kadının kendisine yaklaşmasına, dokunmasına izin verdiğine göre, Simon'a göre o zaman İsa bir peygamber olamazdı. Bir sahtekardı. Neden? Çünkü fahişe olan bir kadının kendisine dokunmasına izin verdi. Bir peygamber olsaydı bunu bilirdi ve bunu buna izin vermezdi. Böyle kafasında yorumluyor. Bakın değerli kardeşler, Rabbimizin aşağı yukarı 3,5 yıllık hizmeti boyunca hangi ortamda, hangi koşulda ben bir peygamberim dedi? Ya da peygamberliğini öne çıkarmaya çalıştı. Hatırlıyor musunuz hiç? Hayır. Ama Rab, hani çok meşhur bir ayet var, çok seviyorum. Luka 19. Ayet 10. Luka 19, 10 dedim aklınıza hemen gelin. Ne amaçla Rabbimizin bu yeryüzüne ne amaçla geldiğini çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Ne diyor Hatice 19.10'da?
Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp bulmak, kurtarmak için geldi.
Amin. Ne amaçla geldi? İnsanı kurtarmak için geldi. İşte sevgili kardeşler, Rabbimiz bunun için çarmıhta ölmesi gerekiyordu. Ve günahın karşılığı olarak bir bedel ödemesi gerekiyordu değerli kardeşler. Tüm insanlığın kurtuluşu için. E peki, her şeyin bir bedeli yok mu? Bu saatin de bir bedeli var. Kırılsa düşse değil mi? Bunun da bir bedeli var. Bir miktar ödendi de alındı bu saat. Değil mi? Önünüzdeki bardaklardan kırıldığı zaman bir euro da olsa, 50 cent de olsa bir bedel var değil mi? Peki günahın bedeli ne? Romalılar 6 ayet 23. Öyle diyor. Günahın ücreti ölümdür değerli kardeşler. Onun için günahtan dolayı güçten yoksun olan bizler Rabbin önünde aslında güçten yoksun olduğumuz için ruhsal kapsamda aslında iki şeyi söylemek istiyorum. Bir, günahtan dolayı ruhsal kapsamda güçten yoksun, çaresiz, yani borçluyuz. Borcumuzu ödeyebilecek güçte, yeterlikte değiliz. İkincisi de günahtan dolayı ruhsal körüz. Onun için iki şey gerekiyor. Elimizden tutulması gerekiyor yolu bulabilmek için. İkincisi de borç birileri tarafından ödenmesi gerekiyor. Bakın, banka bile sizin borcunuzu bağışlasa bile, diyelim ki bankaya borcunuz var, doğru mu? Banka sizin borcunuzu bağışlıyor ama bu bedava mı? Eğer banka sizin borcunuzu bağışlarsa, bağışladığı miktar ne kadarsa o miktarı bir yerlerden bulması lazım ki seni bağışlayabilsin, doğru mu? Şimdi Rabbimiz bağışladı, hamdolsun. Borcumuzu ödedi. Kolay mıydı o borç? Neyle ödedi? Canıyla ödedi. Bakın ne diyor? Kırbaçlandı. Yüzüne tükürüldü. Hakarete uğradı. Aşağılandı. Yani çarmıh üzerinde, geçen hafta da özellikle altını çizdim, bizim için günah oldu değerli kardeşler. Bizim için günah kütlesi oldu. Hatta görünüşü insana bile benzemiyordu diyor. Rabbimiz öyle bedava değildi bizim kurtuluşumuz. bir bedel karşılığı aklandık, kurtulduk değerli kardeşler. Onun için Simon bu muhteşem gerçeği bir din adamı olmasına rağmen, dinin kurallarını çok iyi bilmiş olmasına rağmen net bir şekilde anlayamadığını görüyoruz. Neden anlayamadı? Zaten anlayamazdı da zaten. Çünkü bu kişiler sadece kendilerini doğru gören kişilerdi. Bakın, bunun altını önemli çiziyorum. Sadece kendilerini doğru gören kişilerdi. Bunun için çok kolaydı hemen kadının günahıyla uğraşmak. Ne yapıyor? İlk baktığı zaman, aslında kusura bakmayın, ben baktığım zaman kadının o gözyaşlarıyla kırılması, İsa'nın önünde eğilmiş olmasını görmesi lazımdı. Onun kırık bir yüreğini görmesi lazımdı bu Simon. Ama Simon neyi görüyor? Kadının günahını görüyor. Kadının o kırık yüreğini, kırılmış yüreğini, o alçalmış, yumuşak, eğilmiş yüreğini görmüyor değerli kardeşler. Günahıyla meşgul. Ama bu beni şaşırtmıyor. Neden? Çünkü yaratılışa baktığımız zaman aynı durum söz konusu. Bakın 3. bölüme. Orada 3. bölüm 11. ayette Tanrı Adem'le Havva'ya soruyor. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Evet yedim demesi lazım. Doğru mu? Hatun. Demesi lazım. Evet yedim demesi lazım. Ama bakın yedim demiyor. 12. ayete bakın. Ne diyor Hatice? 12. ayet.
Adem yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben de yedim diye yanıtladı.
Bakın. Tanrı'nın yanına koyduğu kişiyi ne yapıyor? Suçluyor. Bakın değerli kardeşler, çok güzel bir laf var. Bunu yıllar önce Espanlar'da asmışlardı Almanca olarak da. Burada benden belki çok duydunuz. Birine parmağınıza gösterdiğinizde ah sen hatun var ya sen dediğimde hatuna diyor ki Tanrı hey Recep sen var ya diyor üç parmakla da sana bakıyor. Yani benim gözümde kocaman bir kalas var, kütük var, hatunun gözündeki çapakla uğraşıyorum. Bugün yapılan budur değerli kardeşler. Emin olun. Bugün yapılan budur. Bakın Simon aynısını yapıyor. Gözünde kocaman bir kalas var. Yani kendisi de aynı. O kadın gibi günahla mayalanmadı mı? Günahlı değil mi? Kırılması gerekirken, o kadının o davranışını görmesi gerekirken, kadını eleştiri yağmuruna tutuyor. Yani gözündeki kalası bırakıyor, kadının çapağıyla uğraşıyor günümüzde olduğu gibi. Herkesin önünde günahlı biri olduğunu gerçekten söylemesi gerekiyordu. Ama kolay mıydı bir din adamının o kadar insanın önünde günahlı olduğunu söylemesi? Kariyeri var ya, itibarı var. Değil mi? Koskoca din adamı. Ha? Bir öğretmen. İnsanların önünde bunu tabii ki yapamazdı. Simon için imkansızdı. Bence diyorum ki Simon'un en büyük eksikliği neydi Recep kardeş diye sorsanız bana. Diyorum ki Simon'un en büyük eksikliği buydu. Kırılması gerekirken kendini çok daha yukarıda gördü. Bu nedenle İsa Mesih 44. ayete bakın. Soru soruyor. Çok ilginç. Tipi tip bir soru ha. Dikkat edin. Ne diyor? Ali ne diyor orada?
Sonra kadına bakarak Simon'a şunları söyledi. Bu kadın görüyor musun?
Heh. Bakın şimdi diyor ki İsa, Simon diyor, Simon bu kadını görüyor musun? Simon bu kadını görüyor muydu, görmüyor muydu? Görüyordu. O zaman İsa niye sordu bu soruyu? Sizce neden sordu? İsa, Simon'un o kadını görmüş olmasına rağmen neden böyle komik bir soru soruyor? Simon, görüyor musun bu kadını? Bu soruyu neden soruyor sizce? Evet, güzel. Evet, doğru. Başka da düşünebilirsiniz. Evet. Bakın, Simon kadını görüyordu ama İsa'nın gördüğü gibi değil. Neden? İsa kadının kırılmış yüreğini görüyor. Alçalmış yüreğini görüyor. Bunun bir ifadesi olarak o gözyaşlarını görüyor. Ama Simon kadının günahıyla meşgul. Dikkat edin. Onun için görüyor musun diyor. Ey Simon, bırak günahla uğraş. Sen de günahlısın. Bak kadın, yani ben geldim, ayağıma su bile vermedin. Ha? Ayağıma su bile vermedin. Ama bu kadın geldiğimden beri gözyaşlarıyla ayağımı yıkıyor. Saçlarıyla kuruluyor. Yani bu soruyu sormasındaki tek neden, Simon İsa'nın gördüğü gibi görmemiş olmasından dolayı. Bizler de insanlara baktığımız zaman o insanın iyi yönlerini görmektense yanlışlarını görüyoruz değil mi? Daha çok. Doğru mu değil mi? Lütfen size sormak istiyorum. Doğru değil mi? Bakın ben burada bir size göstermiştim. Kocaman bir kağıt, bembeyaz kağıt. Ne görüyorsunuz dedim. Beyaz kağıt görüyoruz demediniz. Küçücük noktayı gördünüz. Koskocaman beyaz bir kağıt ama küçücük noktayı gördünüz. Bizler o iyi yönleri görmek yerine küçücük noktalarla uğraşıyoruz değerli kardeşler. Rabbin çocuğunda böyle olmasın. Çünkü ait olduğumuz kişi böyle değil değerli kardeşler. Bugün de olduğu gibi günümüzde en zor olan şey nedir? Günahımızı görmek ve günahımızı kabul etmek değerli kardeşler. Zaten kişi günahını görüp kabul etmiş olsa gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Simon farkında değil. Gözündeki kütüğün farkında değil. Belki şöyle düşünüyorum. Şöyle diyordu. Yazdım buraya. Ben farklı biriyim. Yasayı çok iyi bilirim. Siz nesiniz ki ya? Şimdi bakın. Lütfen ya. Biliyorsunuz hepinize ders yaptım ben. Kutsal kitap çalışması. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir kardeş de kutsal kitap çalışması yaparken ağzıyla değil ama davranışlarıyla, hareketleriyle, mimikleriyle benim ona ihtiyacım yok diyordu. Yapısıyla. Ben kendime yeterim. Benim bilgim, yeterli bilgim var. Değerli kardeşler. Ne diyor? Ben yasayı bilirim. Tapınağa giderim. Güçlü dualar ederim. Oruç tutarım. Ondalığımı veririm. Tıpkı günümüzün insanı gibi. Günümüzün insanı ne diyor Hatice? Ne diyorlar genelde? Ben çok iyi bir insanım değil mi? Kullandıkları ifade ben çok iyi bir insanım. Yüreğim çok temiz. Bakın en fazla duyduğumuz haber. Emin olun ha. Yüreğim çok temiz. Kimsenin kötülüğünü istemem ha. Kimsenin arkasından konuşmam ha. Kimsenin malında mülkünde gözüm yok. Yoksullara yardım elini uzatan biriyim. Allah aşkına ne kadar duyduk bunu? Ya bu iyi güzel de. Ama bilmediğim bir şey var değerli kardeşim. Günah borcun, günah borcun. Günahlısın. Bu kadar açık, bu kadar net. Simon bunu unutmuştu işte. Günahlı olduğunu unutmuştu. Ya da görmek istemedi ya da işine gelmedi değerli kardeşim. Nasıl ödeyeceksin günah borcunu? Söyle bana. Nasıl ödeyeceksin günah borcunu? Güçten yoksunsun, çaresizsin. Ha mümkün mü borcu ödemen? Mümkün değil değerli kardeşler. Ben bu noktada şöyle bir soru sormak istiyorum sizlere. İnsan olarak ona olan günah borcumuzu ne kadar büyük olduğunun farkında mısınız? Rabbe olan günah borcumuzun ne kadar büyük olduğunun farkında mısınız sevgili kardeşler? Belki unuttuk gitti değil mi? Rab bizi bağışladı. Zaten biz de çok kullanıyorduk. Ben iyi bir insanım zaten canım. Şunu yapmadım, bunu yapmadım, şunu etmedim, bunu etmedim. Ha? Bakın, kendi kendine mırıldanan din adamı Simon'un karşısında İsa'nın yaptığı ne? İsa ne yapıyor? harika bir şey yapıyor. Bakın çok harika bir şey yapıyor. Bakıyor Simon'a ve Simon'un yüreğinden geçenleri görüyor. Kafasını okuyor ve ne yapıyor? Asıl ihtiyaca tak parmak basıyor. Bakın lütfen, lütfen bakın. 40. ayete bakar mısınız? Harika bir ifade kullanıyor İsa. Simon diyor. Şimdi ben şöyle düşünün. Örnek sadece. Diyelim ki Ali kardeş. Barbara yanlış anlama. Ali'den örnek vereceğim. Şimdi Ali kardeş içinden ulan bu Recep abi de amma adam ya. Şunu yapıyor, bunu yapıyor, bunu ediyor, şunu ediyor. Ama içinden düşünüyor. Hadi bitir amin de otur. Örneği. Ben de diyorum ki Ali suçüstü yakalandın. Şimdi bakın Simon içinden mırıldanıyor. Bu adam bir peygamber olsaydı kendisine dokunan kadının kim olduğunu bilirdi. Simon diyor. Allah yakalandım ne oldu? Simon bana göre şok geçirdi. Gerçekten şok geçirdi. Yürekten söylüyorum şok geçirdi değerli kardeşim. O çok korku içerisinde buyur öğretmenim diyor. Şimdi Simon içindeki yapıyı dışarıya çıkartma taraftarı değil. Ama Rabbimiz ne yapıyor? Sevgi dilini kullanıyor. Yumuşak bir dille, ki bu bizim için de olsun değerli kardeşler. Paylamak değil, paylayarak değil. Yumuşak bir dil kullanıyor, sevgi dilini kullanıyor. Ne yapıyor? Simon'un yüreğinin açığa çıkmasını sağlıyor. Doğru mu? Çok yumuşak bir dille değerli kardeşler. Şimdi bakın. Kutsal kitapta çok sevdiğim bir bölüm var. Hatta diyorum ki ayda bir kez olsa okuyun. 1. Korintliler 13. bölüm. Sevgi. Siz o sevgi bölümünü okuyun ve kendi sevginizle karşılaştırın. Hangi noktadasınız? Diyor ki orada 13. bölümde sevgi kaba davranmaz. 13.5'te. Sevgi kaba davranmaz. Şimdi bu sevgi deyince bir şeyi ben öne çıkarmak istiyorum. Çok önemli gördüğüm için. Sevgi ağzını açmadan önce. Her şeyin bir ağzı var değil mi? Sevginin de bir ağzı var. Sevgi ağzını açmadan önce düşünür, tartar ve ne yapar? Uygun olanı söyler. Bam bam bam bam yapmaz. Eğer sevgi varsa, eğer sevgi olduğunu söylüyorsan değerli kardeşim. Onun için kutsal kitapta imanlı için ne diyor? Kutsal ruhun armağanları sıralanırken ilk başta sevgi var değil mi? Demek ki iman etmiş kişi olarak da o sevgi bizde var mı yok mu? Ha? Sevgi var mı bizde? Tabii ki var. Hiç çekinmeden bunu söyleyebilirsiniz sevgili kardeşim. Ama sevgi ağzını açtığı zaman ne söyleyeceğini bilir. Ama bakın ne söylemeyeceğini de bilir. Bir de ne zaman söyleyeceğini. Ama bir de yeri geldiğinde sessiz kalmasını da bilir. Sevginin böyle bir özelliği var sevgili kardeşler. Onun için Hikmetli Süleyman'a götüreceğim sizi. Hikmetli Süleyman bakın ne diyor 25. bölümde. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Konu bitmeyecek. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz konuya. Ama Süleyman'ın özdeyişleri 25. bölüm 11. ayet. Kim buldu? Oku abi.
Yerinde söylenen söz, gümüş, oymalardaki altın, elmas gibidir.
Allah şuraya bakın ya, söze bak, ifade bak. Ama bence bakın, şunun altını çizin. Lütfen. Ne diyor? Yerinde söylenen söz. Bakın eğer kardeşim sen güzel sözler de söylemiş olsan, eğer yerinde değilse o güzel sözler bile yapıcı değil, yıkıcı olabiliyor. Yürekten söylüyorum ha, ben yaşadım. Yerinde, zamanında ve uygun. Değerli kardeşler, bize burada söylenen gerçek bu. Değerli, güzel, uygun ve zamanında. Rab hepimize bunu öğretsin. Ve Türkçemizde de tabii ki güzel bir ifade var. Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır. Öyle değil mi değerli kardeşler? Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır. Onun için nasıl konuştuğumuza, ne konuştuğumuza dikkat etmemiz gerekiyor. İki tane örnek vereceğim. Birinci Samuel kitabından. Bunu anlamanız açısından. Ama şu ayeti okuduktan sonra önce bir ayet okuyalım. Yine Hikmetli Süleyman'dan bakacağız. Bu sefer 15. bölüm. 15. bölüm. 1. ayet. Evet, 15.1.
15.1.
Evet abi, ne diyor orada?
Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.
Doğru mu değil mi? Öfkenin üzerine sen eğer paldır küldür gidersen değerli kardeşim, hakikaten de alevin üzerine benzin dökmek gibi bir şey. Bakın onun için şimdi Samuel kitabını açın. Bununla noktalayacağım. Birinci Samuel kitabını açın. Hızlı bir şekilde lütfen. 25. bölüm. Orada Naval var, biliyor musunuz? Naval. Adı gibi sakat bir herif.
Bölüm kaçtı?
25. bölüm. 1. Samuel kitabı.
Şey,
25. bölüm. Abi koskoca bir bölümde olan. Olayı bir anlatacağım önce. Çünkü orada birkaç ayet kullanacağım. Çünkü çok uzun bir bölüm. Orada birkaç ayet kullanacağım size. Şimdi orada zengin bir kişi var. Adı ne? Naval. Naval kimdi? Zengin bir adamdı. Ve Davut da onun sürülerine bakıyordu. Değerli kardeşler. Abigail adında da tatlı mı tatlı bir eşi vardı. Kutsal kitap böyle yazıyor zaten. Yani Naval'ın tam tersi ha. Uygun, yerinde, zamanında ne söyleyeceğini bilen bir kadın. Naval da tam tersi. Şimdi ne yapıyor Davut? Önce Naval ne yapıyor? Naval koyunları zamansız kırkıyor. Biliyorsunuz değil mi? Koyunları kırpmanın da bir zamanı var Hatice. Naval koyunları kafasına göre kırkınca Davut adamlarını gönderiyor. Naval'a diyor ki söyle ona yanlış yapıyor, doğru yapmıyor, zamansız yapmasın, kırkmasın. Tabii ki böyle bir durum karşısında Naval adamlarını geri gönderiyor, diyor ki mesaj gönderiyor Davut'a. Diyor ki, yani o da kim oluyor? O da kim oluyor ya diyor. O da kim oluyor? Şimdi tabii böyle bir yanıt alınca Davut öfkeleniyor. Yani ateşe benzinle gitmek gibi bir şey değerli kardeşler. Alevleniyor, ne yapıyor? 400 tane askerini hazırlıyor. Naval'ın adamlarına gönderiyor. Onları yok etmek için. Abigail ne yapıyor biliyor musunuz? Kocasından habersiz durumu öğrenince hemen ondan önce çıkıyor yola, gidiyor, yolda gelirken Davut'u karşılıyor. Önünde eğiliyor ve yumuşak bir sevgi diliyle ona konuşuyor. Bakın lütfen 25. bölüm 25. ayete. Ne diyor orada? Buldun mu Hatice?
Buldum.
Oku bakalım.
Yalvarırım efendim, o kötü adam Naval'a aldırma. Çünkü kişiliği tıpkı adı gibidir.
Ya.
Adı akılsız anlamına gelir.
Ya.
Kendisi de akılsızın biridir. Ben kulun efendim Davut'un gönderdiği ulakları görmedim.
Ya. Bakın yumuşak bir dille Davut'u sakinleştir. Sonucu, lütfen sonucu da okuyalım. Bakın aynı bölümdeyiz. 32. ayet. 32'den 35'e kadar. Lütfen okuyun. 32'den 35'e kadar. Bu önemli olduğu için uzun ama okumanızı rica ediyorum. 32, 33, 34, 35. Sonucu okuyun.
Davut, bugün seni karşıma çıkaran İsrail'in Tanrısı Rab'be övgüler olsun.
Bakın Davut kime söylüyor? Kadına söylüyor. Abigail'e söylüyor. Naval'ın eşine. Evet.
Övgüler olsun diye karşılık verdi. Anlayışını kutlarım. Bugün kan dökmemi ve öcümü elimle almamı engellediğin için seni kutlarım. Doğrusu sana kötülük etmemi önleyen İsrail'in Tanrısı, yaşayan Rabbin adıyla derim ki beni karşılamak için hemen gelmemiş olsaydın gün doğuncaya dek Naval'ın adamlarından hiçbiri sağ kalmayacaktı.
Görüyor musunuz değerli kardeşler? Okuyalım tekrar bu ayeti. Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir. Çok tanınmış bir yorumcu var. Çok seviyorum onun yorumlarını. Spurgeon. Hatta Mezmurlar kitabını yaptı yorumunu Spurgeon. Ve bu Spurgeon'ın evi var ve kocaman bir bahçesi var. Ama hoşnut olmadığı bir şey var. Ne biliyor musunuz? Komşunun köpeği var. Zavallı Spurgeon ne dikiyorsa, biber mi dikiyor artık, domates mi ne dikiyorsa, bütün fideleri köpek mahvediyor. Ama acayip sinirli. Bir gün yürüyüş yaparken akşamleyin bir bakıyor ki köpek orada bahçede yine. Allah! Tepesi atıyor Spurgeon'un. Elinde sopa var. Büyük bir öfkeyle sopayı köpeğe atıyor. Köpeğe vuran sopa yere düşüyor. Köpek alıyor ağzıyla sopayı. Koşuyor. Spurgeon'un önünde bırakıyor. Kuyruk sallıyor. Köpek kadar olamıyoruz. Köpek kadar. Çok özür dilerim değerli kardeşler. Ve diyor ki, onu gördüğümde kafasını okşamadan kendimi tutamadım diyor. Bakın, öfke, sonucu görebiliyor musun? Bir hayvan bile, affedersiniz, bunu yapabiliyor. Sade bir şekilde, değerli kardeşler. Ama biz ise ne yapıyoruz, değerli kardeşler? Pişmanlık duyuyor muyuz? Yoksa haklılığını göstermek için karşındaki kişiye ver Allah mı diyorsun? Kafaya kafaya vura vura sözlerle, onu aşağılayarak. Bakın, öç alma diye bir şey var biliyor musunuz? Onun bir zevki vardır. Ha? Son şunu söylemek istiyorum. Öç alma zevki, tadı Recep'ten uzak olsun. Öç alma şevki sizlerden uzak olsun. Rabbin çocuğundan uzak olsun. Son bir ayet Romalılar 12, ayet 17. Onunla noktalıyoruz değerli kardeşler. O nedenle Rab Tanrı bizleri bakın harika bir sözle, harika sözlerle uyarıyor. Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. İyi olanı yapmaya ne diyor? Gayret edin. Gelin. Bakın, eğer kötülüğe kötülükle karşılık verirseniz ne yaparsınız biliyor musunuz? Bir şeyi yaparsınız. Kötülüğü çoğaltırsınız. Ama bizler gelin, kötülüğü çoğaltanlar olmayalım, iyiliği çoğaltanlar olalım.